İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Tat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü, her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Evet, yapay zekayı tüm yönleriyle konuştuğumuz bir programda da sizlerle birlikteyiz. Şimdilik basının bu konudaki tek programı diyebiliriz herhalde. Evet, bugün çok enteresan konularımız var sizlere. O yüzden hiç bekletmeden hemen konuklarımıza merhaba demeye başlayalım efendim. Hattımızda ilk konumuz Sayın Berkin Malkoç. Merhabalar Berkin Bey.
Merhaba.
Valla enteresan günler yaşıyoruz. Her şeyimiz, etrafımızdaki her şeyimiz yapay zeka. O yüzden de bu yapay zekanın aslında nelerden oluştuğunu, bileşenlerini, nereye gidebileceğini anlamak için aslında ne olduğunu anlamamız gerekiyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
Yani çok katılıyorum size. Yapay zeka konusunda çok fazla gündemde bilgi dolaşıyor. Ve hani hayatımızın da çok merkezine geldi ve böyle olmaya devam edecek, hatta hayatımızı dönüştürecek önümüzdeki yıllarda. Kendi hayatlarımızın içerisinde şu anda bunu bekleyebiliriz. Doğru anlamak için de ne olduğunu iyi bir test etmek, ayrıntılarını konuşmak lazım tabii.
Vallahi sizle konuşurken çok güzel lafınızı ben yine bütün Türkiye duysun istiyorum. Yapay zekanın fikri hür, irfanı hür olması gerekiyor. Vicdanı hür tabii ki olması gerekiyor. Atatürk'ün lafını atfen. Aslında çok güzel bir tanımlama bu. Çok da güzel özetliyor bence bütün o çerçeveyi.
Evet, kesinlikle çok teşekkürler. Bu daha önce kullandığım bir ifadeydi. Çok da severek kullanıyorum. Burada şeyi vurgulamaya çalışıyorum aslında. Şimdi yapay zeka deyince eminim insanların kafasında çok farklı farklı şeyler canlanıyor. Zaten bir yandan da farklı şeyleri de temsil ediyor. Birincisi bir kere bir çalışma alanı. Akademik ve sektörde bir çalışma alanı olarak bunu kullanıyoruz. Çalışma alanının adı olarak. İkincisi de bu çalışma alanının çıktısı olan sistemlerin kendisine de yapay zeka diyoruz. Bir kere bunu bir ayıralım isterseniz. Bir de önemli bir ayrım yapmak isterim. Böyle ben 2014'ten beri bir fiil yapay zeka üzerine çalışan bir insanım. Böyle hayat beni buraya getirdi bir şekilde. Belki gelen onlara değiniriz. Sonuçta çok o zamandan beri 10 yıldır çok fazla panellerde, seminerlerde konuşmalar verdim. Hep en çok sorulan şeylerden birisi bu Terminator hikayesi. Terminator gerçek olacak mı? İşte bizi robotlar öldürecek mi, yiyecek mi bizi gibi. Onu bir netlikle kazandırmak için şeyi söylemek isterim. Şimdi yapay zeka çok geniş bir kavram dedik. Alt başlıkları da var. Yani çeşitleri de var aslında bunun. Onu bir iyi anlamak lazım. Böylece insanlar gelişmeleri çok daha iyi yorumlayabilirler. Ondan değinebilir miyim? Onlara değinebilir miyim müsaadenizle?
Lütfen, lütfen tabii ki. Yani bunun düzeyleri vardır değil mi? Hani biz bir yapay zeka ürettik evden, o bütün dünyayı yönetecek. Yavaş, sakin demek lazım sanırım.
Evet, kesinlikle çok doğru. Hep de bu yanlış anlama, yanlış sonuçlara götürüyor insanları. Yapay zeka aslında temel üçe ayırıyoruz. Daha yapay zeka, genel yapay zeka ve bütün yapay zeka. Hani İngilizce'de bazı kavramları söyleyeceğim. Bunları söylemeye gerek yok herhalde. Belki insanlar daha sonra bakmak isterler konuşmamız boyunca. Bu daha yapay zeka dediğimiz şeyi aslında bir yakın zamana kadar hep bunu görüyor, bunu kullanıyorduk. Bunlar gibi bu tür sistemler geliştiriyordu. Ne demek ki daha yapay zeka? Çok spesifik bir görevi, spesifik bir işi iyi yapan, hatta belki insan kadar başarılı yapan sistemler, yazılım sistemlerine dar yapay zeka diyoruz ve dediğim gibi yakın zamana kadar da hep bu tür sistemleri kullanıyorduk. Örneğin hani çok gündemde olan konulardan birisi işte sürücüsü araçlar örneğin. Hani bir yapay zeka sistemi aracı sürüyor. İnsan nasıl kullanıyorsa birçok yönüyle, dikkatiyle, algılamasıyla, yorumlamasıyla, planlamasıyla, öndeki araçla olan mesafe gibi gibi birçok ayrıntı var. Bütün bu becerileri insan gösterip hani dikkatlice kullanması gerekiyor, kaza da yapabiliyor. Aynı bu becerileri göstererek aracı düzgün bir şekilde kullanabiliyor şu an sistemler. Yani birkaç yıldır hatta bunlar biliyorsunuz artık izinler de çıkmaya başladı mevzuatta Amerika'da vesaire Çin'de. Bu sistem mesela bir daha yapay zeka sistemi. Araba kullanıyor. Evet. Ama mesela evet, kamyon kullanamaz. Veya belki de işte bir iş makinesi kullanamaz. Hani Türkçe konuşamaz. Veya işte resim çizemez yani.
Ya ona ne öğretildiyse o dar kapsamda onları yapabilir diyorsunuz.
Evet, çok spesifik olarak onu böyle yani bir konuda doktor yapmış ama başka bir hiçbir şey biliyor. Uzmanlaşmanın zirvesinde. Bunun takdirine genel yapay zeka ise tam olarak bir insanı aslında makinelerde hayata geçirme, insan becerilerinin tamamını makinelerde hayata geçirme dediğimiz nokta buluşacağımız sistemler olacak, ortaya çıkaracağımız sistemler olacak. Yani ne demek bu? Hani yapay zekayı, bir cümleyle tanımlarsak zekayı ve yapay zekayı, mantık yürütme, planlama, problem çözmek, soyut düşünme, algılama, karmaşık fikirleri algılama, işte öğrenme gibi beceriler insana özgü olarak düşünülürse, hayvanlar aleminde de var. Bazı hayvanlar özellikle primatlarda vesaire ama hani insanda en yüksek şekilde hayatta bizim gözlemlediğimiz kadarıyla gördüğümüz bu becerileri makinelerde hayata geçirme çabası yapay zeka. Genel yapay zeka da bunu başarma aslında başardığımız nokta olacak. Yani bir makine hakikaten sizinle radyo programı yapabilecek aynı şu an yaptığımız gibi. İşte çeviri yapabilecek, araç sürebilecek, helikopter kullanabilecek gibi gibi. Yani her türlü beceriyi kendi bünyesinde taşıyabiliyor olacak.
Bizi işsiz bırakacağı söylenen yapay zeka bu genel yapay zeka mı?
Kesinlikle evet. Yani hani onun dışında tabii ki teknoloji her zaman bu çok güzel bir noktaya denir. Hani deminki fikri yür, vicdanı yür konusuna da bağlayabiliriz. Evet. Hani burada orada kullanmak istenen şey otonom olması. Yani bu da en kritik nokta. Otonom olacak olması bu yapay genel zekanın. Yani kendi başına hareket edebilen çalışma fazlasını yapabilen insan olacak. Hani kılıkçı tartışılır. Sizin teknoloji üstadı olarak benim konuları eminim çok tartışıyorsunuz yıllardan beri. Teknoloji gelişmişse sistem azalır mı anlatar mı?
Hani bir dakika söyleyeceğim. Sevgili Berkin Malkoç, sesinizde bir şey var, bir sallanma var. İsterseniz bir kısacık ara verelim, hemen sizi tekrar arayalım.
Tabii ki.
Yayına bağlanmakta bir sorun var. Arkadaşlarımız hemen bunu yapacaklardır. Hemen bir sizi kapatalım, tekrar açalım. Ben bu arada konuştuklarımızı özetleyeyim. Evet, Berkin Malkoç'la konuşuyoruz. Bu arada TRAI kapsamında o oluşum, Türkiye'deki yapay zeka inisiyatifi oluşumu kapsamında kendisiyle buluştuk. Sağ olsun, yapay zeka inisiyatifi Türkiye'nin en büyük yapay zeka inisiyatifiyle sürekli ve düzenli olarak böyle konuşmalar yapacağız. Türkiye'de nerede? Hep onları konuşacağız. Evet, Berkin Malkoç tekrar hattımızdaymış. Berkin Bey, duyuyorsunuz beni herhalde.
Gayet iyi duyuyorum. Sizin, benim sesiniz tamam, geliyor acaba.
Daha güzel sesiniz. Harika. Tam şeyi konuşuyorduk. Yani bu genel yapay zekayı ve onun insanları işsiz bırakma potansiyelini konuşuyorduk.
Evet. Gerçekten hani bu devre teknolojik tarihinde de hep bu tartışılmış. Yeni teknolojiler geldikçe işte endüstri devrimiyle makineler kas gücünü insanın ikame ettiler ve hani insanlar mavi yaka işsiz mi kaldı? Bir miktar öyle olmuş olur ama aslında çok daha fazla başka iş alanları açıldı ve tabii ki istihdam arttı ve ekonomik büyüme de beraberinde geldi. Büyümeyle beraber daha çok insan, tabii nüfusumuz arttı, insan daha çok istihdam doldu. Ama yapay genel zeka, genel yapay zeka üzerinde bu iş böyle olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü hani her şeyi yapabildiği noktada zekayı da ikame ettiğimizde az gücünün yanında, hani insanlara yapacak ne kalacak? Hani gerçekten düşünürsek işte referans verdiğim bir makale vardır. Yale'da Oxford çalışma araştırmacılarının yaptığı, hatta epeyde oldu, 7 sene kadar oldu o çalışma yapılalı. Mesela 2024'te evet, çeviri işini makineler daha iyi yapacak insandan veya en az insan kadar iyi yapacak diyorlardı. Daha bakın 7 sene öncesinden görmüş ama gerçekten o noktaya çok yakınız. Biliyorsunuz şu anda hem özelleşmiş çeviri sistemleri hem ChatGPT gibi dil sistemleri gayet
güzel çeviri yapıyor. Evet, o noktanın çok yakınındayız. Gerçekten de şu anda mükemmele yakın çevirmeye başladı.
Evet. Şimdi o makale mesela kamyon şoförlüğü 2026-2027 gibi ikame edilebilecek makineler tarafından diyordu. Ve böyle daha şeye kadar 2070'lere kadar işte cerrah, beyin cerrahı gibi şeyleri mesleklere kadar götürüp bitiriyordu. Düşünürseniz hani ne meslek kalıyor geriye? Ne yapıp da biz para kazanıyor olacağız? Hani yapay zeka sistemlerini yaşatan insanlar belki en son onlar kalacak. Onların bakımını yapan vesaire ama bir noktadan sonra onlar da ikame edilecek. Yapay zeka kendi kendine bakabilir duruma gelecek. Dolayısıyla işsizlik konusunda ben şey tarafındayım. Yani gerçekten işsizlik gelecek. Harari vardı, çok meşhur tarihçi, çok güzel kitapları var. Türkçe'de çevirdi, eminim duyanlar vardı dinleyiciler arasında. O da bunu çok vurguluyor. Yani ıskarpaya çıkan insanlar olacak önümüzdeki yıllarda diyor. Ve toplumsal olarak buna hazır mıyız? Gerçekten çok tartışılır.
Peki biz genel yapay zekayı konuştuk aslında. Bir de bunun bir üstü yok mu? Süper zeka diye.
Evet, üstün yapay zeka Artificial Super Intelligence İngilizcesiyle. O da artık şey noktası. Hani genel yapay zeka bir insan, sizi, beni ve sizin gibi benim gibi bir insanın kapasitesini makinede hayata geçirdik. tüm insanlığın toplamının toplam zeka kapasitesinin makinelerde hayata geçebildiği geçtiği an yapay süper zeka. Bu nasıl bir şey? Hani sonuçta makinelerin bir sınırı yok. Bizim kafatasımız var. Beynimiz belli bir büyüklüğe erişebiliyor. İşte doğum sürecinden dolayı böyle evrilmişiz. Ve bu çok uzun, çok hızlı değişmiyor. Yakın zamana uzun yıllar böyle kalacak. Makinelerin böyle bir sınırı yok. Yani çok büyük makineler kurabiliyoruz. Bunlar birbirleri arasında çok hızlı iletişim kurabiliyorlar. Yani ışık hızıyla iletişim kurabiliyorlar. Oysa ki biz şu an burada yaptığımız gibi birkaç bit, birkaç byte mertebesinde bir kanaldan bir hızla iletişim kuruyoruz. Bu çok yavaş gibi gibi. Bu tip böyle avantajlarını düşünürsek makinelerin gerçekten insanların toplamanın, hepsinin toplamının, bütün kapasitenin makineler, bir makinede hayata geçtiği noktaya geleceğiz diye düşünüyorum ben. O noktaya da süper zeka diyoruz. Buna dair bir aralarda örnekler vermeye çalışıyorum. Belki daha somut olur. Bu nasıl bir şey olacak diye canlandırmak isterseniz şeyi izlediğinizi çok tavsiye ederim. AlphaGo evet. diye bir sistem vardı. Siz eminim izlemişsinizdir zaten. Bir belgeseli var onun. Bu yapay zeka, özelleşmiş yapay zeka Go oyununu oynuyor. Go oyunu satrançtan milyar kere daha karmaşık bir oyun ve bunu dünyadaki en büyük üstattan çok daha iyi oynayarak onu açık ara yenerek anlamıştı. O bir turnuva yapılmıştı aralarında. Evet. Onun belgeseli var. Onu izlemeni tavsiye ederim. Böyle bir üçüncü maçta olsa gerek bir hamle yapıyor oyunun ortasında. Herkes dalga geçiyor. En büyük üstadlar yani böyle hani en dünyadaki en birinci insana zaten bir numarayla maç yapıyor. Diğerleri de yorumluyor. Büyük bir olay şeklinde yani yorumcular da takip ediyor. Kimse o anda hiçbir şey anlamıyor. Ama sonuçta maç bittiğinde oyunu makine kazanmış oluyor ve o yaptığı hamle geriye dönüp bakıldığında çok anlamlı geliyor.
Valla şöyle bir şey vardı, siz de hatırlarsınız 1990'larda en önemli moda konulardan bir tanesi IBM'in Deep Blue'suyla Kasparov'u maç yaptırmaktı. Evet, satranç evet. maçı yaptırmaktı ve biz de habire gazetede her gün yazıyorduk bunu, bak bugün böyle oldu şöyle oldu diye. Aralarında bir tanesinde Kasparov Deep Blue'yu feci dövdü ama IBM buna itiraz etti. Dedi ki IBM, ya dedi saçma sapan hamleler yaparak yani dedi. Arkadaş dedik yani biz de, tabii ki saçma sapan hamleler yapacak, bu da bir stratejidir yani. Hani satrançta olmayacak, olmaması gereken hamleler yaparak karşıdakinin o hani bir sonraki işlem, bir sonraki işleme bakmalarının şeylerinin sürecini arttırdı. Ve hani yendi mi yendi. Evet, bu bir strateji mi? Strateji. Bunu şikayet edecek bir şey yok. Yani bu çok enteresan şeylerdi bunlar. Peki ben esas şunu sormak istiyorum size. Şimdi Nerol dedik, General dedik, siz süper dedik yapay zekalar için. Artificial Intelligence için. Biz şu anda bunların hangisindeyiz? Mesela üstün yapay zeka yaratma şeyine yakın mıyız? Ya da General, o genel yapay zekayı tamamlayabildik mi?
Tamamlayamadık tabii. Onu tamamlamış olsak muhakkak haberimiz olurdu. Belki de tabii saklanmıyoruz bir köşede. Bu çok zeki yaratık ve bir amaç, bir strateji icabı. Haberimiz olurdu. Ama oraya yaklaşıyoruz. Tamam, bu aralar yani 2018'lerde 19'larda biliyorsunuz yapay zeka çok gündemine geldi. Yani çok popüler bir konu oldu. Basında da çok işlendi. Ama bu 2023'te bir ayrı bir heyecan yaşandı. Heyecan dalgası ve çok iyice hani herkesin haberdar olduğu bir konu oldu yapay zeka. Bunun sebebi de bu ChatGPT ile başlayan büyük dil modelleri furyası. Bu büyük dil modelleri hakikaten bu yapay genel zeka, yani süper zeka zaten sonrasında olacak, genel yapay zeka seviyesine yaklaştığınızı hissettirdi bize. Birçok araştırmacı bu konuda epey ciddi açıklamalar yaptı. Zaten onun üzerine
yani ChatGPT bile dar yapay zeka kapsamında diyorsunuz. Ben bunu anladım.
Tabii, dar yapay zeka. Yani sonuçta bir kere her şeyden önce fiziksel bir varlığı yok ve fiziksel dünyada hani hareket edemiyor. İşte mesela bir kamyon kullanamıyor şu an için. Görüntü zaten kısmı şu anda yok. Hani metin düzeyinde, ama tabii biz evrendeki her şeyi metinle, dille ifade edebildiğiniz için bilimden tutun sanata, işte romanlara kadar ve haberlere kadar. Hani dili iyi işleyebilir olmak tabii çok temel bir beceri ve çok çok önemli bir beceri ve bunu çok iyi yapıyor. Yani de biz kimse bunu beklemiyordu. Yani bu çok çarpıcı bir gelişme oldu. Şöyle söyleyeyim. Geoffrey Hinton vardı. Yine dinleyiciler baksınlar lütfen. Yani yapay zekanın üstadların üstadı, hocaların hocasıdır. Kurucu babası diye geçer. Cinsiyetçi ifade olmasın ama hani öyle geçer. Godfather of AI diye geçer. Evet. Hani Google'da çalışıyordu. Bir yandan Toronto Üniversitesi'nde araştırmacı, bir yandan Google'da çalışıyordu. Google'da itibar etti 2-3 ay kadar önce. Şey diyerek, yani bu yapay genel zeka biliyor gibi gözüküyor. Ben hiç beklemiyordum ki 15-20 yılı bulur en az diye düşünürken, bir baktım bu ChatGPT'ler vesaire çok acayip şeyler yapıyor. Ben artık istifa etmeli. Bu çıkar çalışmasan şirkette olan bağımdan dolayı çıkar çalışmasan sıyrılıp bir araştırmacı kimliğine zaten yaşım başımı da aldım. Bu konularda artık insanlığı uyaran çalışmalar ve çalışmalar yürütmeliyim diye diyerek istifa etti Google'dan.
Peki o istifa edince bitecek mi? Olay kapandı mı? Artık rahatlayabilir miyiz yani?
Evet. Onun bir sürü öğrencisi var.
Kibir sezinledim orada. Abinin hareketinde biraz kibir sezinledim ben de.
Yok şöyle işte yani hani gerçekten şey için uğraşmak istiyor şimdi artık. Yani bunun doğru şekilde ilerleyebilmemiz için bu konuda insanlığın ilerleyebilmesi gerektiği önlemleri alabilmesi için öncülük etmeye çalışacak şimdi artık. Ama tabii ki o da biliyor ki hani bu silahlanma yarışı gibi önlenebilecek bir şey değil. Yani bugün Amerika'da bir yapay zeka çıktığında Rusya ve Çin'in geri kalması mümkün değil. Onlar ilerletince yani nükleer silahlar gibi yani bu öne alınamayacak bir süreç bence. Bence Joe Finton da bunun farkında ama en azından bu süreci engelleyemeyeceğiz, zorlamayacağız, iyi yönetelim diye düşünüyor birçok araştırmacı.
Peki Berkin Malkoç, siz 2007'den beri akademik olarak da bu işin içindesiniz. Siz ChatGPT gibi sistemlerin böylesi zıplamasını bekliyor muydunuz? Yani bu sizin için de bir sürpriz oldu mu?
Kesinlikle oldu. Yani hani inanın yani Joe Finton dediğimiz kişi yani Google yani bu yapay zeka biliyorsunuz hani birkaç önce şirket var. Microsoft, Google gibi şirketler. Bunların yatırım yaptığı OpenAI, DeepMind gibi özelleşmiş şirketler. Hani buralardaki her tüm öğrenci buralarda çalışan, buralarda yönetici olan, kendisi de zaten çalışan ve inanılmaz herkesi tanıyan ve bilen, gelişmeleri çok iyi bilen bir insan. O bile öngöremedim diyor yani. Lütfen dinleyiciler YouTube'da açıp baksınlar son birkaç önce yaptığı mülakatta Joe Finton'ın. Dolayısıyla biz de öngöremedik yani. Bu kadarını kimse beklemiyordu.
Evet. Yani şimdi şöyle şeyler vardı. Mesela ben size birkaç efsane söyleyeyim. Mutlaka duymuşsunuzdur. Mesela bizim lisedeyken din öğretmenimiz şey demişti. Bütün dinleri bilgisayara yüklemişler. Hangi din daha iyi demişler. O da besmele getirmiş, salavat getirmiş filan demişti. Yani gerçekten o zamanlar böyle şeyler konuşuluyordu. Gerçekten konuşuluyordu. Bahsettiğim seneler 80'ler. Sonra şey geyiği vardır. Yani ne kadar geyik ne kadar doğru bilmiyorum. Facebook işte yapay zekasını yapmış. Sonra kendi içinde iki yapay zeka o kadar konuşmuş ki bunlar korku kapatmışlar filan. Ya bana evet. Böyle çok efsane, şehir efsanesi geliyor bunlar. Gerçekten o düzeyler var mı?
Yok. Yok tabii ki şu an için yok. Ama şu var yani Facebook'un konusu yani din öğretmenimizin söylediği tabii bambaşka bir tartışma konusu işte vicdanı yürüyor.
O bambaşka.
Bence yok, olacak. Yani. Bir gün onu da sorarız. Bence o da olacak yani. Onu da sorabileceğiz yapay zekaya ama yani Facebook konusu 2017 çok eski. 5 sene önce 4 sene önce olan bir konuydu. Böyle bir ondan çok uzandık o noktada zaten bu böyle bir şey olabilmesinden. O biraz gerçekten şehir efsanesiydi. Ama bugün itibariyle ChatGPT ve benzeri sistemler, büyük dil modelleri diyelim. Büyük dil modelleri çok acayip şeyler yapıyorlar ve kendi aralarında sohbet edebiliyorlar. Hatta kendi kendine konuşturarak daha iyi sonuçlar üretmesini sağlayan çalışmalar da var.
Yani kendisi vallahi ben üretiyor, yakından takip ediyorum.
Ben doğru mu dedim diye, evet.
Yakından takip ediyorum. En son Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için birer tane şiir yazdırdım. Dörder kıtalık falan böyle. Şimdilik tabii çok komik seviyede ama olsun ama şey yapabiliyor. Mesela aruz vezinin ne olduğunu bilip aruz vezinine uygun şiirler yazabiliyor mesela. Enteresan gidişatı var. Yakından takip ediyorum onları. Peki size şunu sormak istiyorum. Mesela bundan 4-5 sene önce otonom sürüş sistemlerini biz tartışıyorduk. Ve otonom sürüş sistemlerini tartışırken şöyle bir konu gündeme gelmişti. Klasiktir yine bu da yapay zeka geyiklerinden bir tanesidir. Siz mutlaka duymuşsunuzdur. Otonom araba yolda giderken karşısına kaçamayacağı 3 engel çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yaşlı bir kadın, bir tanesi çocuğu kucağında bir kadın, bir tanesi de işte genç ve ama iş kadını. Bunlardan hangisini ezmeyi seçerdi? Hani kaçınılmaz olsa hangisini seçerdi filan gibi. Böylesi geyikler yapılıyordu. Yani bu noktayı açtık mı en azından geyiksel manada?
Bu çok merkezi bir konu. Şu anda Avrupa Birliği çok çalışıyor bu konuda ve yapay zeka çerçeve dokümanı oluşturuyor mesela. Hani ülkeler düzeyinde, kurumlar düzeyinde, insanlar düzeyinde çok felsefeciler tarafından vesaire çok ele alınan ve çok merkezi bir konu. Aslında böyle çok basitçe bir şey diye de anlayabiliriz. Yani otonomisi olduğu için sistemin artık hani bir insan tarafından idare edilmediği için artık sistemin kendisine bu kararları veriyor olması gerekiyor. Eskiden insan veriyordu işte arabayı kullanan insan. İşte araç otonom değil, bir insan tarafından kullanılıyor. Şimdi burada otonomisi var. Dolayısıyla insan için sorabileceğiniz bütün etik sorular, ahlaki konuları aynı şekilde yapay zekada içinde sorulacak. Ve hani yapay zeka olması sebeple daha farklı cevaplar verecek miyiz? O konu konu ele almak lazım. Ama temelde insana dair bütün sorular yapay zeka, genel yapay zeka devreye girdiğinde, hayata geldiğinde onun için soruyor olacağız bu soruları.
Yani bunu yapay zekaya sormadan önce belki de kendine sormak lazım değil mi? Yani hani sen ne yapardın arkadaş? Bir yaşlı kadın, bir kucağında çocuk olan kadın, bir tane iş kadını görseydin sen ne yapardın? Buna bir dünya nüfusunun böyle %50'sinin aynı cevabı verebileceğini düşünmüyorum. Hakikaten böyle bir şey moddayız yani burada. Hani bunu yapay zekadan beklemek yanlış olur ama ben her zaman şunu söylüyordum. Bilmiyorum hani biraz da yapay zekanın nasıl çalıştığını anlamak için size bunu soruyorum. Yani bu sorunun cevabını yapay zeka eline yeterince data verilirse seçer ya da onu kodlayan kişinin ön yargıları ve ön görüşlerine göre seçer. Ne dersiniz buna?
Evet, çok bu konuya geldiğiniz çok iyi oldu. Aslında şu anda yapay zeka dediğimiz sistemler öğrenmeden bahsettik beceri olarak. İnsan becerisi bu özelliğe sahipler. Hatta makine öğrenmesi denilen alt dalı üzerinden şu anda bütün bu gelişmelerin gelişmeler ve sonuçlar üretiliyor. Makine öğrenmesi adı üstünde makinenin kendi kendine verilere bakarak öğrenebilmesi, bir takım becerileri kazanabilmesi şeklinde özetleyebiliriz. Dolayısıyla verideki yanlılıklar, taraflılıklar, yanlışlıklar neyse onları öğreniyor oluyor aslında. Yani kodlayan kişiden ziyade, programcıdan ziyade verinin kendisindeki bu yanlılıkları ve hataları absorbe ediyor oluyor. Onları da tabii eylem ve sonuçlarına yansıtıyor olacak. Yani en büyük sorun zaten bu da yine çok tartışılan bir konu. Hani bunun da denetlenmesi gerekiyor. İşte siyahilere karşı mesela tarafgir sonuçlar üreten yapay zeka sistemleri var ve bunlar hani devreden çıkarılıyor. Bunları kim denetleyecek gibi sorular daha yeni Amerikan Senatosu'nda ileri gelen yapay zeka uzmanlarıyla beraber tartışıldı vesaire vesaire.
Ama yapay zeka ne yapsın? Yani yapay zeka onları zaten insanların oluşturduğu şeyler oluyor. İnsanlar böyle düşünüyorlarsa yapay zeka yok ya siz böyle düşünüyorsunuz ama aslında doğrusu o değil diyemez. Latince güzel bir söz vardır. Biz neysek onu yeriz derler. Hani biraz sanırım oradayız biz yani. Biz neysek ona göre kodluyoruz yapay zekayı.
Kesinlikle de ama şöyle de bir sorun var burada. Bu hizalanma problemi, İngilizce alignment problemi dediğimiz, hani Bertrand Russell diye Berkeley yapay zeka üstadı bir hoca vardır. Onun da yeni bir kitabı çıktı konuda, bakılabilir. Yapay zekanın yani yapay zekanın bizim arzularımızı, isteklerimiz ve amaçlarımız uygun olarak hareket edebilmesini sağlama çabası bu hizalanma. Yani hedeflerimizin insanın hedefiyle yapay zeka hedefinin hizalanabilmesi. Bu çok zor bir problem. Yani bir örnek vermek gerekirse işte hani enerji problemini çöz. Dünyada bir enerji krizi var veya iklim krizi var. İşte enerji problemini çöz dediğinizde şey yapabilir mesela ekonomiyi çökertip hani enerji ihtiyacını bitirerek veya insanları nüfusu azaltarak bunu yapabilir. Dolayısıyla hani ne istediğimiz, ne amaçlarımızı çok iyi kodlayabilir, yani çok iyi ifade edebiliyor olmamız gerekecek. Bu başlı başına evet. Problem olacak önümüzdeki yıllarda çok aşikar ve ciddi sonuçları da olacaktır. Şimdi bile aslında bunu görüyoruz bazen.
İşte ne istediğinize dikkat edin konusuna geliyoruz sanırım burada da. Hani burada da bir şey vardı. Çok güzel bir film vardı. Şeytandan adam dilekte bulunuyor. Diyor ki ben sonsuza dek yaşamak istiyorum. Şeytan da peki diyor. Adamı bir işi yaptırıyor. Müebbet hapse mahkum oluyor ve sonsuza kadar müebbet hapiste kalıyor gibi. Hani ne istediğimize o anlamda dikkat etmemiz lazım. Valla Berkin Bey gerçekten... Gerçekten inanılmaz bir sohbet oluyor sizinle. Yani bu sohbeti ben derim ki birkaç programa yayalım. Zaten sizden ayrılmam söz konusu değil. Gerçekten de ben artık sizi buldum. Telefonunuzu aldım. Sizi her yerden rahatsız etmeye devam edeceğim. Gerçekten inanılmaz bir düzeyde tartışıyoruz bunları. Hani bu entelektüel seviyede tartışmayı da ben de çok özlemişim. Sizinle tekrar bu bir araya gelmeyi çok isterim.
Sevindim. Ben de çok mutlu oldum davet ettiğiniz için. Bu program serisinin yapılıyor olması da harika. Yapay zeka hani çok temel bir şey. Sanayi gibi, elektrik gibi çok temel bir şey. Bunun tartışılıyor olması, ülkemizi ele alınıyor olması gerçekten harika oldu. Çok çok sağ olun güzel sözleriniz için. Çok keyifli olur.
Sadece bir tek bir şey sormak istiyorum size. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki günlerde yine yapay zeka inisiyatifinin, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin bir etkinliği olacak. Bir zirvesi olacak. Bu zirveyi hatırlatalım, her programda hatırlatalım istiyorum bunu.
Evet, bu Türkiye Yapay Zeka İnstitüsü, kısa adıyla TRAIL, geçen programda da Can Bey'le beraberiniz direktörüyle.
Evet.
Her sene düzenli olarak, yani bir kere orayı takip etsin dinleyiciler, Türkiye.ai'yi. Orada da görebilirler ki hani birçok etkinlik yapılıyor, birçok paydaşı bir araya getiren bir organizasyon. Etkinliklerin arasında bir yapay zeka zirvesi var. Bu sene, her sene yapılıyor. Çok büyük katılım oluyor ve çok farklı paydaşlar katılıyor. Muhakkak katılmasını tavsiye ederim ilgili kişilerin. 26, 27, 28 Ekim. Aralarında 3 gün yapılacak. Yani 6.sı yapılıyor artık bu sene. Çok da oturdu. Çok güzel bir akışı var. Çok farklı taraflar, çok farklı arka planda insanlar çok farklı konuları ele alıyor olacak. Yapay zeka alanında Türkiye'deki ilk ve tek hatta hala benzeri bir etkinlik olduğunu ben bilmiyorum. Muhakkak bu 26-28 Ekim arası takip etmelerini tavsiye ederim. Türkiye.ai'de daha fazla ayrıntı da mevcut.
Berkin Malkoç, çok teşekkür ederim verdiğiniz çok değerli bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
Serhat Bey, ben çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.
Sevgiler. Evet efendim, yani yapay zekayı biz böyle tartışmaya devam edeceğiz. Şimdi hani ben size birazcık şeyini konuştuk tabii bunun. Genel çerçevesini konuştuk ama gerçekten piyasada dışarıda bu iş nasıl yürütülüyor? Kimler somut olarak neler yapıyor? Bunları da ben size elimden geldiğince her programda anlatmaya çalışacağım. Şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz var efendim. Kendisi Özcan Çavuş, Doğuş Teknoloji'den. Merhabalar Özcan Bey.
Merhaba Serhat Bey, nasılsınız?
Efendim çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
Çok sağ olun, çok teşekkürler.
Yapay zekayı tüm yönleriyle biz masaya yatıralım derken geçtiğimiz günlerde sizin çok enteresan bir açıklamanız geldi. O açıklamaya ben bayıldım. Siz işletmelerin işletmelerin elde edeceği verilerle tahmin etme gücü onlara sağlamak istiyorsunuz. Bu üründen birazcık bahsetmek isterim ama öncesinde kısaca bir Doğuş Teknoloji'yi de anlatırsanız çok sevinirim.
Seve seve. Öncelikle ben Doğuş Teknoloji veriden sorumlu genel müdürümüz olarak çalışıyorum. Doğuş Teknoloji 10 yılın üzerindedir sektörde aslında müşterilerine katma değerli servisler ve çözümler sunmaya çalışıyor. Son 3 yıldır da odağına veri ve analitiği yoğun bir şekilde aldı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında hem geliştirdiğimiz çözümlerle hem de ürünlerle bu alanda müşterilerimize değer katmaya gayret ediyoruz.
Bir harikasınız.
ARGE merkeziyiz. 450'nin üzerinde çalışanımız var. Türkiye'de, Dubai'de ve Katar'da ofislerimiz bulunmakta.
Evet. Harikasınız vallahi. Süper. Peki bu yani şirketlerin veri toplayıp bunlarla geleceği tahmin gücü vermek bir yerden o şirketleri belki de kendi alanlarının Nostradamus'u haline dönüştürmek nasıl bir fikir? Nereden çıktı bu?
Ya aslında biliyorsunuz veri şirketlerin uzun yıllardır odağında ve veriyi artık hem Türkiye'de hem yurt dışında şirketler ve kurumlar bir varlık olarak görüyorlar. Ve gerçekten bu varlıkların da fiziksel varlıklar gibi dijital varlıkların da çok iyi değerlendirmek burada ve bunları değerlendirerek de pazarda daha önce olmaya, daha inovatif olmaya gayret ediyorlar. Bu son yıllardır, son yıllarda Türkiye'de de yoğun bir şekilde bu alanın çalışmalar mevcut. Tabii momentum hem Türkiye'de hem dünyada bu pandemiyle beraber çok daha hızlandı. Hepimiz biliyoruz.
Doğru.
Dijital sektörler vardı. Onlar zaten hani tüm o işlerini, süreçlerini takip etmek, müşterilerini daha iyi anlamak, misafirlerini daha iyi anlamak ve onlara daha katma değerli servisler sunmak adına veriyi zaten kullanıyorlardı. Pandemiyle beraber fiziksel işler de biraz daha dijital veya fijital dediğimiz dünyaya doğru kaydı. Yani dijitalle fiziksel birleşti. O sektörlerde veriye aslında daha yakın olmaya başladılar. Artık son 3 yıldır da ise bu alanda hemen hemen veriyi kullanmayan ve bunun üzerinden değer yaratmaya çalışmayan bir sektör yok. Şimdi tabii burada buna böyle baktığımızda rakiplerinizden nasıl ayrışacaksınız? Hele bu kadar volatil bir dünyada, bu kadar değişken bir ortamda.
Tabii.
İşte burada bu içgörüler, yani geleceği daha doğru tahminlemeler işin içine girmeye başlıyor. Bunu yaparken de tabii ki siz sistemleri kullanıyorsunuz, altyapılarınız var, çok kıymetli insan kaynağınız var. Onun üzerine birçok aslında geliştirmeler yapıyorsunuz ama sahaya dediğimiz bir aslında hani insanlara, tüm organizmaya bu bakış açısını getirdiğimizde herkes ortak bir noktaya doğru bakıp bu noktada bu kararları almaya çalışıyor. Hele bir de yapay zekada olan son gelişmelerle beraber hani son bir yıldır hepimiz de takip ediyoruz. Artık çok daha kullandı bu yapay zekalar. İşte biz de Doğuş Teknoloji olarak hem bu teknolojileri kullanıp diyoruz, hem organizasyonları bu alanda eğitmeye gayret ediyoruz ki herkes aslında veri okur yazarı olsun, veriye benzer şekilde bakıp değerlendirebilsin. Hem de süreçleri bu noktada entegre ediyoruz. Yani bütünsel bakmaya çalışıyoruz. Buna bakınca doğru veri, doğru insan, doğru kaynak olarak kullandığımız zaman teknolojiler de zaten içinde otomatik olarak dahil oluyor. Bizim geleceğe yönelik tahminlerimiz biraz daha aslında iyileşiyor ve şirketlere yön veriyor. Biz bu standartlara ve bu bakış açısıyla olayları bütünsel olarak ele almayı seven bir şirketiz. Bu noktada da kendimizi biraz daha sektörlere göre, şirketlere göre bir tık daha ileride görüyoruz açıkçası.
Valla şu bir de benim çok dikkatimi çekti. Şimdi mesela ilk C-level kavramı çıktığında işte hani chief officer vardı. Ondan sonra ne bileyim finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı vardı. İnsan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı vardı. Ben günün birinde doğuş teknoloji veriden sorumlu genel müdür yardımcısı göreceğimi söyleseler bana gerçekten de ya emin misiniz acaba filan derdim. Ama işte siz karşımdasınız.
Evet evet, tabii ki bu hani bir bakış açısı dediğiniz gibi. Öncelikler var aslında sektörlerde, şirketlerde. Bu önceliklere göre tabii şirketler ve sektörlerde organizasyonları şekillendiriyorlar. Bu şu anlama göre çok kıymetli bir şey. Son birkaç yıldır Türkiye'de de biz bunu daha fazla görmeye başladık. Artık veri bu kadar büyük bir resimde yönetilecek kadar kıymetli şirketler açısından.
Doğru.
Bu noktada da tabii bu işe odaklanacak hem ekipler hem de daha bu işi stratejik ve vizyon anlamında yönetecek insanlara ihtiyaç duyuyor şirketler. Bu yüzden de bu tür pozisyonları da oluşturuyorlar. Biz buna hep şimdi veri aslında işin o kadar içinde ki biz sadece bu işi teknolojik olarak ele alamıyoruz. Yani işin doğası gereği sektörleri de iyi tanımak, onları iyi anlamak. Dolayısıyla aslında şirketlerin yaptığı işe yakın teknoloji insanları, veriyi de iyi bilen, analitiği bilen teknoloji insanları olarak konumlanıyoruz. Bu anlamda da hem Türkiye'de hem globalde son zamanlarda bu tür rolleri ama veriden sorumlu genel müdür yardımcısı ama analitikten sorumlu genel müdür yardımcısı ama ikisinin bir arada olduğu yapılar şeklinde veya organizasyonlar şeklinde daha fazla görmeye başladık. Bunların sayısını da ben ülkemizde hızlıca artacağında inanıyorum açık söylemek gerekiyorsa. Tabii doğuş teknoloji olarak biz bu alanda biraz daha erken davrandık, onu da söyleyebilirim. Son 3 yıldır böyle bir pozisyonumuz var ve bu alanda hem yurt dışında hem de Türkiye'de önemli projelerde imza atmaya çalışıyoruz.
Şimdi bu attığınız öngörebilme adımları için ben size bir soru sormak istiyorum. Yani bana şöyle bir şey gibi gelmiyor. Şimdi mesela kıyma makinesi vardır. Siz bir kıyma makinesi icat edersiniz. Üst taraftan eti koyarsanız bir kilo eti, alt taraftan bir kilo kıyma çıkartırsınız. Burada ekstra yapacak bir şey yoktur. Ama konu veri ve bunların hani hassas veriler olunca bana sanki şey gibi geliyor. Siz onlara sadece bu veriyi işleme aleti ya da hizmeti değil, onlara veriyi nasıl toplayacaklarını da anlatıyorsunuz ya da bu hizmeti de satıyorsunuz gibi geliyor bana. Ya da verinin ne olduğunu da anlatıyorsunuz gibi geliyor. Yanılıyor muyum efendim uzaktan bakınca?
Çok haklısınız. Şimdi biz burada tabii aynı analojiden gidelim. Kaliteli kıyma veya kaliteli yemek yiyebilmek için kaliteli malzemeler olması lazım. Yani o makineye doğru eti koymanız, kaliteli et koymanız lazım. Şimdi şirketlerde tabii ki sektörlerde evet o kıymayı ve oradan sonuçta ürünü yapmaya çalışıyorlar ama bazen her sektörde o kaliteli malzemeyi o makinenin içine koyamayabiliyorlar veya o kalitesiz malzemeyi koyduklarında da çıkan ürün veya sonuç bekledikleri gibi olmuyor. O yüzden bu evet. Aslında bu malzemenin yani verinin temininden başlıyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani tıpkı et gibi aslında eti nereden alacağım diye baktığımızda veriyi de nereden alacağım? Hangi veriyi kullanmalıyım? Bu veriyi ne kadar kullanmalıyım? Ne zaman kullanmayı bırakmalıyım? Yani benim de bir son kullanma tarihi var. Yani artık sizin aklınızdan bu iş anlamlı veri haline gelmezse onu da kullanmayı bırakmalısınız ki işlerinizi sizi yanlış noktaya doğru yönlendirmesin. Bu işin de şirketler...
Bir de köfte yapacaksanız onun yağlı kıyma oranı farklıdır. İşte ne bileyim patlıcanla yemek yapacaksanız onun farklıdır değil mi? Hani o bitirecek yani nihai işin de doğası da sanırım sizin hangi veriyi toplayacağınızı anlatır size.
Kesinlikle böyle. Bunu da karar verecek insanlara, uzmanlara ihtiyaç var. Bunlar da aslında şirketlerin içindeki kişiler. Yani biz aslında burada bu tür projeleri veya yaklaşımları oluştururken muhakkak diyoruz ki şirketlere sizin de organizasyon içinde bu bakış açısına sahip süreçlerinizi, işinizi çok iyi bilen insanlara da sahip olmanız lazım ki bu teminin hangi veriyi nereden alacak, ne şekilde kullanacak ve ne zaman kullanmayı bırakacak bu kararları verebilsin. Onun üzerine siz sonrasında teknolojik altyapılarınızı yani hepimiz de biliyoruz artık o kadar dijitalleştik, o kadar hızlandık ki şey gibi olmuyor. Yani ben bir gün öncesi veya bir geçen haftaki veriye bakarak karar alayım diye insanlar çok istemiyor. Anlık verilere de bakmak istiyor. Onlar da o yani daha hızlı takip etmek ve daha hızlı karara döndürmek istiyor. Biz burada bu teknolojik altyapıları da konumlandırıp bu kadar hızlı bakan veride her zaman da şeyi insanlar önüne koyamıyorsunuz. Yani bazen
tabii.
verinin doğru mu yanlış mı olduğunu kendileri o yapay zeka ile karar vermeye çalışıyor. Biz işte böyle geliştirdiğimiz çözümlerle şirketlerin bir işini hızlandırıyoruz. İki süreçlerini optimize ediyoruz. Üç, gelecekle ilgili stratejik kararları daha doğru almasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sektörler dikeylerinde uzmanlaşabiliyoruz. İşte otomotiv sektörü, enerji sektörü, inşaat sektörü, perakende. Çünkü her sektörün dinamikleri farklı, ihtiyaçları farklı. Bazıları müşteri ve misafirlere yönelik, yani bizleri daha iyi anlayarak, bizlere daha katma değerli servisler sunmaya çalışıyor. Üretim sektörleri makinelerle konuşuyor. Makineler üzerindeki aslında hızlı anlamlandırmaya yönelik çalışmaları oluyor. Oradan veriyi daha hızlı almaya çalışıyor. Bazı ortamlarda diyor ki artık mesleğin interneti geldi. Makineler birbiriyle konuşmaya başlıyor. Ben bu dünyayı nasıl daha yönetebilirim diye bakıyor. Yani hepimizde göz bağlantılı araçlar geliyor. Farklı farklı teknolojiler geliyor. İşte bu noktada her sektöre özelde doğru çözümleri ve ihtiyaçları koymak gerekiyor ki bu doğrultuda onlara daha fazla faydayı sağlayabilelim. Bu noktada
peki size en zor soruyu sormak istiyorum o zaman. Gerçekten de bunu en zor soruyu sona sakladım. Siz bu şey verilerle şirketleri beslediğinizde ve onlar çıkarımlarını yaptıklarında gerçekten onlar ileriye doğru adımlar atmış oluyorlar mı? Yani ne bileyim, ekonomik olarak daha iyi konuma geliyorlar mı veya ne kadar daha iyi konuma geliyorlar? Yani o hani gerçekten de bu işi sırf teknoloji için yapacak şirketler de olur ama ekonomik olarak onlara bir fayda sağlarsa mutlaka daha çok sarılacaklardır bu işe. O yüzden bunu zor soru olarak sona sakladım.
Çok çok teşekkürler. Biz şunu söylüyoruz. Hangi iş yaparsak yapalım, sadece ile ilgili olan konularda hangi konuları ele alırsak alalım, muhakkak bir fayda maliyet analizleri yapalım. Şimdi hepimiz biliyoruz aslında her şirketin iş stratejisi var. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli. Ve bu stratejiler çerçevesinde varmaya çalışan hedefler var. Bu hedeflerin alt hedefleri, yani bu hedeflere giden noktada destekleyici hedefleri var. Biz aslında bu hedefler doğrusunda sayılarla ilerlemeye, KPI'lerle ilerlemeye çalışıyoruz. Şunu söylüyoruz, dijital tarafta yaptığınız, veriyle yaptığınız her iş muhakkak size bir ayak izi bırakıyor. Bu ayak izinde siz muhakkak ya finansal taraftaki gelirinize bağlayabiliyorsunuz ya operasyonel verimlilikte veya işte bazen de siz de bilirsiniz işte insan sağlığı ve güvenliği anlamında da belli şeyler. Sadece finansal etkiler değil, biraz da aslında iş sağlığı ve güvenliği tarafında da çok fazla bu tür projeler ve işler kullanılabiliyor. Bu alanda da bunları ölçümleyecek araçları ve gereçleri biz aslında şirketlerimize sağlıyoruz. Biz şunu gördük son yıllarda yaptığımız projelerde. Doğru bir modelle doğru yatırım yapan şirketler bu işin geri dönüşünü çok hızlı ve kısa vadede alabiliyor. Bu anlamda da zaten o da şey oluyor, daha ileri gitme anlamında bir motivatör oluyor. Trendler anlamında bu işe artık giderek şirketler daha da fazla vakit...
Çok kısa süre nedir mesela efendim?
Efendim?
Kısa süre nedir?
Kısa süre aslında projenin gerçekleştirme süresini olarak ele alabilirsiniz. Genelde biz geri dönüşleri 1 yıl ve 3 yıllık vadelerde göz önünde bulunduruz. Veri projelerinde çoğu zaman biz ilk yılın içinde bu geri dönüşleri görebildiğimizi aslında projelerimizde şey yapabildik, gösterebildik.
Vallahi harikasınız gerçekten de. Ya bunları şirketlere anlatmak kesinlikle gerekiyor efendim. Çünkü hani bazı mitler var, bazı şehir efsaneleri var herkesin kafasında. Yapay zeka ile uğraşmak çok pahalıdır. Yapay zeka ile uğraşmak kendi parasını çıkartmaz. Sadece teknolojiyle bir arada durmak için güzeldir falan gibi. Aslında bunların hepsini bizim el birliğiyle yıkmamız gereken sözler bunlar. Ben verdiğiniz tüm bu şeyler için size çok teşekkür ediyorum ama böylesine yapay zeka ile yoğrulmuş bir şirket için sizden de söz almak istiyorum. Mutlaka İlerleyen zamanlarda tekrar sizinle konuşabilmeyi çok isterim.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Seve seve diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Saygılar sunuyorum efendim. Evet, Doğuş Teknoloji Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özcan Çavuş'la konuştuk. Şimdi biraz yapay zeka deyince kimsenin girmediği taraflara doğru sizlerle beraber geçmek istiyorum. Hattımızda Sayın Süleyman Yılmaz var. Merhabalar Süleyman Bey.
Merhabalar. Nasılsınız?
Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
İyiyim, teşekkür ederim. Burada sanat partilerim ve ikiz kardeşim Hakan Yılmaz'la beraberiz.
Saygılar Hakan Bey'e de, buradan sevgilerimizi gönderelim.
Herkese selamlar.
Harikasınız. Sevgili Süleyman Bey ve Hakan Bey, yani burada ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka deyince bunun içine şimdiye kadar çok fazla sanatla haşır neşir olur mu, olamaz mı diye düşünmedik. Ama siz bu konuda çok güzel adımlar attınız. Biraz bu adımları bize tanıtarak başlayabilir misiniz?
Tabii ki. Aslında biraz daha yapay zekadan biraz daha geriye doğru takvimi çekip şöyle konuya bakmak gerekiyor. Sanat ve teknoloji ilişkisi aslında burada bence ilginç bir ilişki, sorgulanması gereken bir ilişki.
Evet.
Yapay zeka da bugün bir teknoloji. Fakat sanatın geçmişine baktığımız zaman Hakan Bey bunu daha iyi ifade edecektir. Fakat aslında sanat her zaman teknolojiyle iç içe bir kavramdı.
Evet.
Ama tabii geldiğimiz bugün, bugün sanatın bugün geldiği noktada ve teknolojinin bugün geldiği noktaya baktığımızda aslında teknoloji içine girmediği herhangi bir sektör aslında yok. Yani bugün mesela bir mimar da işin içinde çok yoğun bir şekilde teknolojiyi kullanıyor. Veyahut da tasarımla ilgili olmasın, mesela bir taksici de mesela müşterisini dijital bir platform üstünden buluyor vesaire. Veya bir muhasebeci yine aynı şekilde işlerini yürütüyor. Tıpkı bunlar gibi aslında sanat da kendi içerisinde, evet, romantik bir tarafı olmakla beraber bir endüstri. Ve bugün geldiği noktada tıpkı diğer tüm endüstriler gibi, yani yaratıcı olanlar ve olmayanlar gibi, sanat da teknolojiden etkileniyor. Bir şekilde iç içe geçiyorlar. Dolayısıyla aslında bunda yani sanat böyle sanki geçmişte yapılan ve o geleneklerle devam etmek zorunda olan bir kavrammış gibi hep bizim karşımızda görüyoruz. Fakat öyle değil. Yani sanat aslında sürekli, tanımlaması çok zor, sürekli kendini yenileyen, sürekli zamanın ruhunu içinde taşıyan ve hatta belki de taşımak zorunda olan, tanımlaması çok zor bir alan. Dolayısıyla
zamanın ruhu yapay zekayı gerektiriyorsa sanatın bundan uzak kalması çok zor olur herhalde, değil mi?
Neredeyse imkansız bana sorarsınız. Neredeyse imkansız. Yani bunu muhafaza etmeye çalışmak belki daha bile güç olabilir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla biz tabii hem yani hem teknolojinin içinde hem sanatın içinde insanlar olarak bunu zaten yıllar öncesinden beri aslında öngörüyorduk. Öngörmemek mümkün değil zaten. Dolayısıyla da o gün geldi artık. O gün artık bizim bugünümüz yani. Ve teknoloji her anlamıyla bana sorarsanız sanatın içerisinde. Bu sadece dijital sanatlar anlamında algılanmamalı bana sorarsanız. Dijital sanat yani kendi başına bir sanat alanı gibi algılanmakla beraber bugün mermerden heykel yapmaya çalışan bir heykeltıraş da mesela robotik programlama tekniklerini kullanıyor. CNC makineleri, routing makineleri vesaireleri kullanarak bu işleri yapıyorlar. Veya işlerini üç boyutlu ortamlarda ilk önce eskizliyorlar, projelendirip sonra hayata geçiriyorlar vesaire. Dolayısıyla çok çok bence doğal, olağan bir olay oldu aslında. Tabii ki burada şimdi yapay zeka konusu tabii yani ayrı bir program yapmamız gereken bir konu.
Kesinlikle. Ve yapacağımızın da sözünü veriyorum size.
İnşallah. Seve seve dahil olmak isteriz. Yapay zekanın oluşturduğu şey kendi başına bir eser midir vesaire, bunlar zaten şu anda tüm dünyada hem hukuk dünyasında hem sanat dünyasında çok ateşli tartışmalar halinde devam ediyor. Bunları göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Bence çok heyecanlı bu anlamda bunlara şahit olabiliyor olmak. Yani çünkü sonuçta bir makina sanat eseri oluşturuyor, müzikler yapıyor, görseller üretiyor. Üç boyutlu tasarımlar yapıyor vesaire ve bunu yapan şey bir makina. Dolayısıyla bunlara şahit oluyor olmak çok heyecanlı ve bir şekilde bunlarla ilgili görüş bildirmek için de çok erken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ben.
Kesinlikle.
Evet, böyle, bilmiyorum Hakan Bey'in eklemek istediği bir şey olur mu? Aslında çok güzel özetledin Süleyman. Çok hızlıca toparlamak istiyorum. Yani aslında Rönesans'tan beri sanat ve teknoloji kavramları iç içe. Da Vinci'yi hatırlayın. Yani o dönemdeki çok boyaları bulan insanlar o dönem simyagerlerle çalışıyordu. O dönemki kaliteli fırçaları bulan insanlar o dönemin en ileri bilimi olan veterinerlikle tekstille ilgilenip o dönemin sanatını inove edip geliştiriyorlardı. Bizim de bugün yaptığımız şey yeni nesil tuvallere, yeni nesil fırçalarla sanatı aslında birazcık improve etmek, ileriye götürmeye çabalamak, sanat ve yeni arasındaki ilişkiyi korumaya çalışmak. Gel gelelim yapay zeka kısmına, benim kişisel görüşüm bu. İleride başka bir şey de düşünebilirim ama
Yani yapay zekasının ilgisinden ayrılıp yaratılamaz, annesine takip edilemez ya da çok beklediği bir şey olduğunda umutlu olamaz. Ve dolayısıyla da sanat yapamaz. Çünkü sanatın malzemesi insana ait duygulardır temelde. O yüzden yapay zeka sizin için görseller üretebilir. Ama dijital görsel ve dijital sanat arasında bir fark var. O da bağlam. İçinde bağlam olmayan, ince olmayan şeyler sanat alanında kabul görmezler.
Müthiş bir bakış açısı bu. Biraz ben bunu şeyden sormak istiyorum. Sizin geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir projeniz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ben Acı Badem Hastanesi'yle yaptınız. Belki evet. Bunun hayata çıkış öyküsü ve gidişatı da bize bir fikir verir neyi tartıştığımıza dair.
Aslında çok doğru bir referans o proje. Newborn projesinden bahsediyorsunuz. Acı Badem Hastanesi'nin Ataşehir'de açılan yeni hastanesi. Gerçekten şehir gibi bir hastanenin girişinde kurulu 25 metrelik bir dev bir eser, dijital eser. Bu eserin hikayesi çok tatlı. Adından belli olduğu üzere adı Newborn. Acıbadem hastanelerinde doğmuş binlerce bebeğin verisini kullanarak oluşturduğumuz bir enstalasyon. Bu enstalasyonun evet. Konusu şu, her bir çocuğu bir tomurcuk ile temsil ediyor. Çocuklar, bebekler hangi ayda doğdularsa o ayda açan, tomurcuk açan bir çiçekle bebekleri sembolize ediyor. Örnek vermek gerekirse Mart ayında doğan bebekleri papatya ile sembolize ediyor. Çünkü papatyalar Mart ayında açıyor gibi. Her ay için farklı bir bebek ve çiçek eşleşmesi var. Bebeklerin kilosu çiçeklerin büyüklüğünün, bebeklerin doğum uzunluğu da çiçeklerin opaklık seviyesini gösteriyor. Fakat burada aslında bir tane Süleyman Bey'in yaptığı taraf aslında hani bu verilerle bu görselleri eşlemek. Yani aslında bir data mapping yapmak. Yani bir data sanatı yaratmak. Evet. Burada kullanılan imge aslında bütün sanat tarihi boyunca kullanılmış bir imge. Yani örnek vermek gerekirse özellikle Rönesans öncesi dönemde bir kadının elinde eğer yeni filizlenmiş bir çiçekle o kadını görüyorsunuz, bu kadın muhtemelen gebelik müjdesini almış, hamilelik müjdesini almış bir kadın. İşte elinde böyle iki farklı buket varsa iki farklı eşinden çocukları var demek. Elinde ya da etrafında solmuş bir çiçek varsa yakın bir dönemde çocuğunu kaybetmiş demek gibi. Aslında bu çocuk, çiçek ve kadın ilişkisi zaten çok eski bir imge. Biz sadece onu dijital sanatla o zaten kullanılan imgeyi alıp bugüne entegre ettik. Bugüne getirdik o kavramı temelde. Evet. 8 dakikalık bir eser oldu. 5 farklı bölümden oluşuyor. Çok içimize sinen bir eser. Evet, burada şöyle bir...
Hiçbir şey. Burada mesela şunu sormak istiyorum ben size. Bu işlerin, yani bu sanatın, bu bakış açısının, sizin demin dediğiniz gibi bu bağlamın, hani hepsini cümle içinde kullanmak istedim. Teknolojiyle yapılmış olması onu daha az sanat yapmaz değil mi?
Kesinlikle yapmaz. Burada zaten sanat olan şey aslında bu bağlamı oluşturmak. Yani sanat dediğimiz şey aslında bu bağlam olduğunda biz bunun bir sanat olarak masaya koyup üzerine tartışabiliyoruz. Yöntemi ise, yani üretim yöntemi ise o sanatçının o konuyu iyi anlatmak için seçtiği bir teknikten ibaret. Şimdi burada bizim önümüzde 26 bin tane veri vardı. Bunlar isimsiz veriler. Yani biz bebeklerin isimlerini vesairelerini bilmiyoruz. Sadece hangi ayda, işte Şubat 24'te işte 3 kilo efendim 56 santimlik bir bebek verisi var elimizde. Şimdi ve bunu 25 bin bebeğe döktüğünüz zaman çok ciddi bir veri var. Bu kadar veriyle çalışmak istediğinizde tabii ki bunu bir insanın yapması çok zor, imkansıza yakın hatalar olabilir. Ama bilgisayarlar bu konularda çok iyi, biliyorsunuz, bu verileri işleme konusunda. Dolayısıyla burada bilgisayarlarla böyle bir fikri ancak bugün hayata getirmek mümkün oldu. Dolayısıyla da dijital tekniklerle bu eser üretilmiş oldu. Ama tabii ki de bu işin, yani bir işin bilgisayarla yapılmış olması değil, orada ortaya konan yaklaşım, fikir ve görsel ve içerik arasındaki bağlam aslında bunun sanatsal kıymetini oluşturan temalar aslında bunlar. Tabii ki tekniği de çok önemli.
Tabii ki de yani crafting'i, bu işin nasıl icra edildiği, ne kalitede icra edildiği, bunların hepsi çok çok önemli. Ama aslında bunu bir tasarımdan ayıran şey bağlamı ve arkasındaki hikayesi diye özetleyebilirim. Bilmiyorum.
Ulan, mükemmel özetlediniz. Çok güzel anlattınız. Ben ama son kafama takılan şu soruyu sormadan programı kapatmak istemiyorum. Süleyman ve Hakan Yılmaz kardeşler, siz işin sanat ve teknoloji olarak farklı bakış açılarını mı oluşturuyorsunuz ikizler olarak?
Çok güzel bir soru ve çok da hızlı kavradınız konuyu. Şimdi şöyle, Hakan Yılmaz Mimar Sinan Üniversitesi sanat tarihi çıkışlı. Dolayısıyla sanatın aslında geçmişten bugüneki bütün yolculuğuna hakim bir isim ve aslında bugün yapmaya çalıştığı şey de sanatın geçmişini bilip öğrenip onun geleceğini birazcık aslında şekillendirmeye çalışıyoruz. Ben de Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunuyum ve veri üzerine çalışıyorum. İnteraktif enstalasyonlar üzerine çalışıyorum. Yani ağırlıklı olarak ham madde, teknoloji ve verinin ta kendisi. Dolayısıyla biz aslında bütün bu sanat know-how'ını, sanatın geçmişinden bugüne gelen yöntemlerini vesairelerini aslında bugünün teknolojileriyle, bugünün yapılabilirlikleriyle harmanlayıp onun yeni halini vermeye çalışıyoruz. İkiz kardeş olarak yapıyoruz. Bu kısmı da
Siz doğal olarak sanatın gelişmesi için bize bir lütuf gibi geldiniz gerçekten de. Birbirini tamamlayan ikizleri böylesine net hiç görmemiştim karşımda. Ben sizden gelecek programlarda bu kadar güzel özetlediğiniz şeylerin biraz detayını alabilmek isterim. Sizi tekrar programa alabilmek isterim izninizle.
Biz de efendim seve seve dahil olmak isteriz. Dilimiz döndüğünce de ifade etmek isteriz.
Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için Süleyman Yılmaz ve Hakan Yılmaz.
Biz çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. İyi yayınlar, hoşça kalın.
Saygılar sunuyoruz efendim, sağ olun. Evet, programın sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden bunu söyledikten sonra çok güzel bir şarkıyla size veda edelim. Yapay zeka mı dedik? Yapay zeka, evet. Freddie Mercury Yalancı Bahar şarkısını söylerse ve bu yapay zeka ile olursa nasıl olur? İşte örneğiyle size veda ediyoruz. Herkese sevgiler, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Son geliyor. Bir insan ne kalsın, sen yalancı varsın, artık senin olmam diyor. Sen yalancı bir sonbahar, ben sedan karcasına. I'm on the losing among those needing deadly old, say, cast from our
Nihat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir...